Barış Bulut'un hazırlayıp sunmuş olduğu Benim Hikayem başlıyor.
Sevgili dostlar, sevgili dostlar, sevgili canlar. Radyo Fikir'den Benim Hikayem programından herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Benim Hikayem'in 5. sezonundan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benim Hikayem'in 5. sezonu bugün itibariyle Radyo Fikir mikrofonlarında başladı. Herkese iyi akşamlar, herkese sevgiler, saygılar. Güzel bir akşam olsun, huzurlu bir akşam olsun. Saatler 21'e kadar bizler Radyo Fikir mikrofonlarında. Radyo Fikir mikrofonlarında sizlerle birlikte olacağız. Ta ki saatler 20'yi, 21'i gösterene kadar sevgili gönül dostlarım. Efendim, tabii benim hikayem birçok radyoda yayınlandı. 2018'de başladı. Radyo Sevgiseli, Radyo Günbatı, Tarz Radyo ve son olarak da Radyo Fikir'de yayınlandı. Yayınlanmaya da devam ediyor. Bugünden itibaren her çarşamba saat 20'de özür diliyorum. Biraz ani oldu girişimiz. Her çarşamba saat 20'de canlı yayında nicelice güzel konuklar ağırlayacağız. Kimi zaman öğretmenleri ağırlayacağız. Kimi zaman yaşamın renklerini ağırlayacağız. Bugün de yine bir öğretmeni ağırlıyoruz. Yaşamın bir rengini ağırlıyoruz. İzmir'e merhaba diyeceğiz. Bizi İzmir'de Turgay Gümüş bekliyor. Turgay Hocam aynı zamanda Eğitimde Görme Engelliler Derneği başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda engelli hak ve mücadelenin savunucularından birazdan da zaten bahsedeceğiz. Bugün aynı zamanda da biliyorsunuz ki 15 Ekim
Beyaz Baston
Güvenlik
Görme Günü. Engeller ve Güvenlik Günü.
Evet. Onu birazdan bahsedeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Selamlar. İyi akşamlar.
Hoş bulduk. Merhabalar. İyi akşamlar herkese.
Evet hocam nasılsınız?
Herkes umarım iyidir. Teşekkür ederim. İyi diyelim, iyi olsun,
İyi olsun
derler halk arasında. Biz de öyle devam edelim. İyi diyelim, iyi olsun. Ama yani o kadar da kötü değiliz aslında. İyiyiz. Her şey yolunda. Rutin bir hayatımız var şu dönemde. Rutin bir hayatım var.
Doğru.
Rutin iyidir bazen. Bazen de rutinin dışına çıkmak iyidir. Görürler. Ben rutinin iyi olduğu taraftayım.
Peki. Peki hocam hiç denk geldiniz mi mesela benim hikayeme veyahut da benim adıma veyahut da işte ne bileyim arkadaş çevresinden duymuş olmanız var mı? Ben sizi Mert hocamın aracılığıyla da ulaşmıştım size. Buradan selam olsun.
Ben online radyo dinleyicisi hiç olamadım maalesef. Çok böyle sık sık açıp dinlediğim herhangi bir radyoyu açıp dinlediğim olmadı. Onun da sebebi şu. Radyo benim için nostaljik bir
alan
şeydir. O yüzden çok fazla radyonun dışına yani fiziksel olarak radyonun dışında bu yayın akışını takip etmeyi tercih etmedim. Çünkü o cızırtıyı duymak istiyorum sanırım. Biraz romantizm
mi
anlamda.
Evet değil mi?
Evet. İnsan... Ama bir dönem dijital radyoculukta yaptım. Küçük bir deneyimim oldu. Engel Serişim
Radyosu'nda.
Engel Serişim Derneği'nin radyosunda bir zamanlar açıktı. 2013-14 yıllarında Eget Radyo'da Eğitimde Görme Engeller Derneği'nin radyosunda Emre Taşkın ve Bayram Şahin Aydın'la Çözüm Meydanı diye
evet,
bir program yapmıştık. Bir seri şeklinde. O günün sakatlıkla ilgili güncel konularını gündeme alıp değerlendiriyorduk. Konuk alıyorduk bazen. Ama dediğim gibi benim dijital radyolarla
Hı-hı.
dinleyicilik serüvenim çok olmadı
Çok
maalesef.
oldu.
Bu yüzden de tanışmak bugüne kısmet
Bugüne
oldu
kısmetmiş. Evet hocam,
Barış
aynen.
Bey'le.
Aynen öyle.
Evet. Ama güzel bir kısmet oldu.
Tabii.
Bakalım.
Bakalım güzel işlere inşallah imza atacağız birlikte diyelim. Buradan da Mert Karagüzel hocama selam olsun. Geçen sene katılmıştı benim hikayeme. O sizin varsanız hocam,
Evet,
ona da selam gönderelim.
Mert'e de ben de çok selamlar göndermek isterim. Mert'i ben üniversite öğrenciliğinden tanırım.
Tanıyorsunuz. Evet.
Ben o zamanlar Marmara Üniversitesi'nde edebiyat öğretmenliği 2 ya da 3. sınıf öğrencisiydim. Mert daha müzik öğretmenliğine yeni başlayacaktı.
Ha, bayağı
Hatta
eski.
daha hazırlık falan aşamasındaydı. Yani o aralarda tanışmıştık. Tabii İstanbul'da körlükle ilgili bir şeylerin peşinde koştururken birçok insanla
E
karşılaşıyorsun,
tabii.
birçok insanla karşılaştık. Mert de o bağlamda yolumun kesiştiklerinden biri ve çok değerli bir dostumuzdu, çok değerli bir
Çok.
arkadaştır.
Benim
Severim
hikayeme
Mert'i.
çok katkısı vermiştir. Şimdi hocam, aynı zamanda yine karşılaşmalarımızdan bir önemli noktası da ben aslında Trabzon'da olsam da Manisa Somalıyım. Siz de sanırım Manisa Gelenbeli'siniz.
Evet. Ben
Evet.
Manisa Kırkaç gelen biliyim. Aynen.
Kırkaç Gelenbeli'siniz. Ben de Manisa Somalıyım. Hemen
Aynen.
aramızda bir
Bak toprakmışız yani.
toprak biz. Aynen hocam. Peki kaç yılında dünyaya geldiniz? Biraz bizim programın temel amacı böyle diğer konulardan daha
Evet.
uzaklaşıp insanları belli yerlerden
Büyütecin
istesem.
altında ben
Aynen.
var isem o zaman yavaş yavaş sayfalarımı açmaya
Açmaya
başlayayım.
başlayalım hocam. Aynen.
Turgay Gümüş 16 Mart 1990 günü biraz önce dediğimiz gibi Manisa Kırklareli Gelenbe'de dünyaya geldi. Dünyaya gelir gelmez bir kör olarak dünyaya geldi. Dolayısıyla doğuştan görme engelliydim. Akraba evliliği sonucu oluşan bir körlük benimkisi.
Diğer
Yani
gibi.
tabii
Evet.
ki nörolojik temelleri olan bir durum. Fakat kökeninde genetik faktörler, akraba
Tabii.
evliliğinin
Bir parçası.
dayattığı genetik faktörler vardı. Dolayısıyla buradan bir kere daha akraba evliliğinin yanlışlığı
Ortaya çıkıyor.
noktasında şahsi fikrimi belirtmek isterim. Çünkü çok ciddi riskleri artıran, genetik anlamda riskleri artıran bir durum. Benzer gen havuzundan besleniyorsunuz çünkü. Sonra 7 yaşında İzmir Körler Okulu'na başladım. Babamın çabaları sonucunda babam köyde kalmamı istemiyordu. Çünkü köyde kalırsam önüme 3-5 koyun katacaklardı. Elime bir sopa vereceklerdi. Çarşıda dalga geçeceklerdi
Çoban
belki. Para veren
olacaktınız.
de olacaktı falan filan. Dolayısıyla babam beni o pozisyonda görmek istemedi. Hep böyle anlatır. Ben senin öyle ziyan olmanı istemem. Tabii ki çobanlık yapanlar ziyan oluyor demek
Tabii
değil.
canım.
Ama maalesef bazen bizim insanımız çok candan olabildiği gibi çok da acımasız
Olabiliyor,
olabiliyor.
olabiliyor.
Dolayısıyla insanlara malzeme olmanı istemedim. Kendini geliştirip toplumda bir yerlere gelmeni istedim. O yüzden seni okutacağım demiştim der. Bugün ki benim hayatımda ilk öğretmenimdir babam. Babamın araştırmalarıyla benim için Aşık Veysel Körler Okulu
Ben
bulunuyor.
Dora mezunuyum. Evet.
Sen de mi orada
Aynen.
mezunsun?
Ben Dora
Bak bir ortak
bir
nokta daha.
ortak daha aynen.
Oradan sonra orada 8 yıllık eğitim hayatından sonra ki oldukça verimli bir eğitim hayatıydı benim için. Çünkü şimdi eğitim sisteminin içinde olan biri olarak o günün koşullarıyla, o
Tabii
günkü
canım.
aldığım eğitimle şu an verdiğimiz eğitim ya da
Dağlar kadar
müfredatı
fark var hocam.
karşılaştırdığımda biz kolej eğitimi almışız gerçekten.
Ben
Yani
2006-2014 yıllarında Aşık Veysel'de bulundum. 2014 mezunuyum. Şimdi bizim Görme Engelliler Lisesi, ki benim tasvir etmediğim bir konudur bu. Görme Engelliler Lisesi diye bir lise varmış. Cumhuriyet Lisesi herhalde. Tam da çok şeyini bilmiyorum.
Evet, Ankara'da Kani
Ankara'da.
Karaca.
Kimine göre doğrudur, kimine göre yanlıştır ama bana kaynaştırmanın büyük önemi olduğunu düşünenlerdenim ben.
Kesinlikle, kesinlikle
Şimdi
katılıyorum.
aynen. Şimdi bu noktada çocuklara soruyorum. Diyorum ki bakın işte neler yapıyorsunuz? Yani ağızlardan bir cümle çıkmıyor. Ya biz zamanımızda hocam bizim hocalarımız müzik yapalım, şunu yapalım diye canla başla çalışırlardı. Yani gerçekten iyi bir eğitim almışız diyorum ben. Hani şimdi çocuklara
Evet.
bakıyorum da bağlamaları kırık, müdürleri ilgilenmiyor. Yazık derim yani bu kadar okuyacak geldiği duruma bak.
Şimdi benim bu sene burada bulunduğum ilçede bu sene İzmir Körler Okulu'ndan mezun olup da liseye geçen bir öğrencimiz var. Benim çalıştığım okulda değil ama ilgileniyorum. Yakın temasta olmaya çalışıyorum. Rehberlik edebilmek adına. Gözlemlediğim de ciddi anlamda bağımsız hareket eksikliği. Bir defa baston kullanmak gerektiğine dair, bastonun bir körün hayatının ne kadar önemli olduğuna dair ciddi bilinç eksikliği var.
Yok.
Yani çok ciddi problem bu. Bugünün anlamına da binaen baston bir körün hayat kurtarıcısıdır. Yani biz benim neslimin körleri, benden önceki körler, yani aktivist körler diyelim, körlükle yaşamayı
Kabul
bir
etmiş.
yaşam tarzı haline getirmiş olan, bunu yaşayabilmek için mücadele eden körlerin 3B kuralı vardır. Braille, baston ve bilişim.
Aynen öyle.
Bu üçü bizim için olmazsa olmazımızdır. Tekrar kendi geçmişime dönersem, Turgay
Kesinlikle.
Gümüş'e dönersem, ilkokuldan mezun olduktan sonra İzmir Karabağlar Cumhuriyet Lisesi'ne geçtim. O geçiş benim için bir aydınlanma oldu. Yani evet, körler okulunda bize anlatırlardı. Ziyarete gelen abilerimiz, ablalarımız veya görmeyen öğretmenlerimiz. Bakın, dışarıdaki hayat sizin bu kozanınızın içindeki hayat gibi değil. Acımasız, yorucu, yıpratıcı, mücadele gerektiriyor. Biz orada güvende hissederdik. Ama liseye geçtiğimde kazınayanın öyle olmadığını çok çabuk anladım. İlk başta birkaç ay, gerçekten birkaç ay sürdü. Sınıf arkadaşlarımla iletişim kurmakta zorlandım. Bir dil geliştirmekte zorlandım. Bazen sırf benimle ilgilensinler diye elimdeki kalemi yere attığımı bilirim. Yere düşmüş. Kalemi alsınlar, bana versinler. Ben
İletişim kurayım yani onlarla.
senin adına aynen. Sonra ama benim bir avantajım ortaya çıktı. Ben körler okulunda amatör müzisyen olarak yetiştim. Kaval çalıyordum, bağlama çalıyordum. Vokallik vardı.
Müsait
Kötü bir
değilim.
kulak
Müsait
değildim.
değilim. Bir saniye. Bir saniye abi. Devam edelim hocam.
Dediğim gibi körler okulundan müzikal bir geçmişim de vardı. Müzik benim toplumsal hayata katılımımda ciddi bir aracı oldu. Baktılar ki ben müzik yapıyorum, okulun müzik grubuna alındım.
Girdin.
Orada kaval çalıyorum, işte bağlama çalıyorum, söylüyorum, söyletiyorum, akortlarını yapıyorum. Yani ben orada bir anda arkadaşların akortlarını yaparken kendi kendime gitar çalmayı öğrendim. Sonra lise 2'de bir tane coğrafya öğretmenimiz vardı, bağlama çalıyordu. Dedi ki, Turgay, benim evde bir tane yan flüt var, getireyim sana, deneteyim, çalabilirsen şey yaparsın. Ya 2-3 ay sonra bir programa çıkarsın falan. Hoca,
Evet.
sen getir, ben bir hafta sonra bunu çalarım. Ama o bir haftada böyle yemedim, içmedim, yatmadım, kalkmadım. O flütle yattım, o flütle kalktım gerçekten. Bir haftanın sonunda kavaldan gelme bilgi aktarımıyla flütü çözdüm. Çalmaya başladım falan. Öyle öyle okulun en bilindik, en aşina,
Aktif.
herkesin tanıdığı öğrencisi haline geldim ben bir anda.
Evet.
Oradan işte okulla ilgili başka etkinlikler dahil olmaya başladım. Efendim söyleyeyim, işte idareciler bizim öğrencilerin saçına karıştırdı. Biz öğrenciler olarak örgütlendik, protesto girişiminde bulunduk falan. Onda ön sıralardaydım. Bir tarafım da vardı.
Evet,
Öyle öyle
dinliyorum.
liseyi bitirdim. Lisede
Şimdi hemen lise dönemine geçmeden ben şunu sormak istiyorum. Birazcık çocukluk dönemlerine geçmeyi çok isterim. Bir saniyenizi rica edeyim. Zaman zaman bizim de ev hali olduğundan böyle radyo programlarına yansıyor, kusura bakmayın hocam. Bunlar gayet olabilir şeyler.
Hayli. Evet.
Tabii sizin de
evet. Evet.
bildiğiniz gibi. Şimdi
sonuçta profesyonel stüdyomuz yok
değil
maalesef.
Ya, aynen öyle dediğiniz gibi bunlar olacak.
Vardı da biz mi stüdyoya girmedik?
Girmedik yani. Aynen
hani,
öyle.
Diyor ya eski siyasetçilerimizden petrol vardı da biz mi içtik?
Aynen yani biz bir şey yapmadık dediğiniz gibi. O
aynen.
Büyük önemli. Şimdi hocam Manisa Kırkağaç ve Soma arasında aslında çok uzun da bir mesafe yok. Manisa teori olarak
evet.
Sizin de bildiğiniz gibi belli
Güneylidir.
Anlamlarda Ege'nin belli kökenlerini sağlamış ama işte görme engellilik alanında çok bilgisi olamayan, belki de olmak istemiş ama olamamış, belli kesimlerde yaşayan bir ilçe. İl ama sizin o konuda çok büyük bir şansınız olmuş. Yani bugün şimdi babalara baktığımızda mesela ben birçok hikayeyi de gördüm. Köyde çok ciddi vakit geçirmiş, gençliğini harcamış, çocukluğunu harcamış, mahvolmuş demeyelim de o da bir hayat sonuçta. Hani kimi zaman artık köyden çıkamıyoruz, kimi zaman sert bir baba mizacı geliyor, kimi zamansa okutan bir baba mizacı geliyor. Bu
Ki
konuda
kimi
şanslısın.
zamanda biz körler okumak istemiyoruz ki aileden ayrı kalmak gerçekten o çağda çok
Çok
zor.
zor. Aynen.
Yatılı okul dayı kalmak ki sen tanırsın yine gelen beli sizin dönemde senin birkaç dönem altın Muhammed vardı. Muhammed'in soyadını şimdi hatırlayamadım.
Vallahi hatırlayamadım hocam ben de
On,
Muhammed diyeyim ama.
onda mesela öyle bir problem yaşamıştık. Çözmekte çok zorlanmıştık. Hatta çözemedik. Sonra işte servis mervis olayı falan başladı. Çocuk gitti geldi vesaire bir şeyler oldu.
Oo, orada servis de çok.
Ama yani dolayısıyla biz köyden gelen insanlar olarak özellikle bu tarz şeylere ulaşmakta evet bir tık daha zorluk çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Kaldı ki köylü adam nedir? Köylü adam için işe yarar, tarlada çalışabilen,
Evet, aynen
koyunu
öyle.
keçiyi güdebilen, dolayısıyla odun kırabilen, sobayı yakabilen yani bunları yapıp yapamayacağına bakıyor adam. Bunu
Ha.
yapamıyorsan sen işe yaramaz
İşe
adamsın.
yaramazsın. Şu an demek istiyorum. Hani bu konuda
Şimdi
bir tık
bir
şanslı.
kör olarak bunları yapabilirsen ama işte o zaman evliyasın.
Aynen
Yani
öyle.
arası yok. Ya işe yaramazsın ya evliyasın. Herhangi biri olamazsın.
Ya mümkün değil canım. Yani odun kırıyorsan, tarla gidiyorsan, çapa yapıyorsan deyim yerindeyse, senin okula gitme şansın az.
Aynen. Yani benim çocukluğum tütün tarlasında geçmiştir. İyi de tütün işçiliği yapmışımdır, yapardım da. Annemler, babamlar çiftçi olduğu için.
Evet.
O mesela beni ilk defa görenler için hayranlık uyandırıcı bir şeydi. Ama
Peki
benim için
nasıl
olağanüstü bir şey değildi, günlük bir şeydi.
nasıl bir çocukluğunuz vardı? Köydeki mesela arkadaşlıklarınız nasıldı? Biraz
Benim aslında
ondan.
iki çocukluğum oldu. Yani iki çocukluğum oldu gerçekten. Biri köydeki çocukluğum, köylü Turgay. Biri kentli,
Kentli Turgay.
Bornova'dan, körler okulundan başlayıp İzmir'de lisede devam eden bir çocukluk. Ve aslında yıllar yılı ben bu iki kişiyi, iki adamı, iki insanı bağdaştırmaya çalıştım. Yani sonra bir şekilde uzlaştılar, anlaştılar. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Yani benim körler okulunda eğitime aç, okumaya aç, meraklı, soran, sorgulayan, tartışan, hırslı bir tarafı da olan arkadaşları tarafından hem çok sevilen hem de aynı zamanda ciddi rekabet edilen bir çocuktum. Dolayısıyla böyle bir ortamda yetiştim şeyde.
Peki,
Körler okulu çocukluğum.
evet
Ama köydeki çocukluğumda Kuzenlerimle biz kalabalık bir kuzen topluluğuyduk. Kuzenlerim çoğunun yaşı bana yakındı. Özellikle yaz çocukluğu derim ben ona. Çünkü kışın zaten köylü okulundayım. Yazın işte tarlada bisiklet sürerdim. Tarlada çalışırdım. Anneme babama yardım ederdim ev işlerinde. Yani hem bir yetişkin gibi yaşadım hem bir çocuk gibi yaşadım. Çok keyifliydi benim için. Ben her yetişkinin sığınabilecek bir çocukluğu olmasını çok önemsiyorum. Gerçekten sığınabilecek bir çocukluğu olan yetişkinler çok şanslı yetişkinlerdir. O yüzden şimdi kızıma da bunu vermeye
Kaç
çalışıyorum. Bir gün
kardeşsiniz peki
kızım
hocam?
ben tektim.
Ha tektiniz. Tek kardeş.
Tek
Tamam.
çocuktum ama tek çocuk olmanın şeyini yoksunluğunu hiç yaşamadım diyebilirim. Çünkü dediğim gibi kuzenlerim vardı hep etrafımda. Biz tarlalarımız da yakındı. Beraber yatar, beraber kalkardık resmen. Bir öğün bizim evde yenirse, bir öğün amcamlarda yenirdi, öbür öğün teyzemlerde yenirdi falan böyle. Her ev bizim evdi.
Evet, şimdi zaten onu
Yani
demek
o
istiyorum.
yüzden
Hani
mesela benim kolektif bir tarafım vardır. Yani birlikte yaşamı severim.
şimdi onlar çok kentlerin ortaya çıkmasıyla kalmadı. Az önce sizin sözünüzü kestim. Kusura bakmayın. Şimdi mesela
Estağfurullah.
kent dönemlerine baktığımızda bir korku var insanların içinde. Yani doğal olarak işte şuraya
E tabii.
göndersek olur mu? Buraya göndersek olur mu? Ay şurada şu var. Çünkü haberler artık yani haber izleyemiyoruz hale geldik. Ben mesela kendi açıma söyleyeyim. Hani o dönem ben de mesela kendi dönemimden söylemek gerekirse bizim mahalle de aynı. Herkesin kendi evi. Bir yemek pişerse birisi bir bakıyorsun ki elinde kepçe yemeği karıştırıyor. Niye karıştırdın diyen yok, eden yok. Bakıyorsun ki yemeği beraber yemişiz. Bitmiş yani yemek. O da paylaşmanın simgesini kolektif olarak bize yansıtıyor gerçekten. Bu da
Tabii
önemli bir detay.
şimdi kent insanı da daire insanıdır. Yani altlı üstü yanlı yönlü dairelerde yaşarsın ama o duvarlar fiziksel olarak o kadar kalın olmasa da ruhsal olarak çok kalın. Dediğim gibi işte benim iki çocukluğum vardı. Şimdi biraz kentli tarafım daha ön planda. Malum İzmir'de yaşıyorum. Mesleğim gereği biraz da erişilebilirliğe daha yakın olmak adına bazen soruyorlar işte niye Manisa'ya gitmiyorsun, niye Manisa'ya yerleşmiyorsun? Manisa'ya yerleşmek benim için bir açmaz çünkü
Tabii.
erişilebilirlik olanakları. Orada bir bastonum kırılsa benim o bastona edinmem en az 12 saat.
Tabii.
Yani İzmir'den biriyle iletişime geçeceğim, geleceğim, o bastonu alacağım, belki alamayacağım ya da otobüse verecekler, şey
Falan
yapacaklar.
filan ya bir sürü
Ama burada
iş.
maksimum yarım saat, yani bir konağa Kemeraltı'na veya başka bir yere gitmeme bakar.
O yüzden söylerim hep.
Veya
Gelişim önemli. Şehirlerdeki gelişim çok önemlidir. Ben bunu her zaman için hem üniversite zamanlarımda hem yazdığım yazılarda da belirtmişimdir yani. Şehirlerdeki olanakları düşünerek ona göre gerek tayinlerimizi gerek işte iş alternatif portföylerimizi ona göre geliştirmemiz bizim biz köylüler için çok önemli.
ne yazık ki çünkü erişilebilirlik sakat bir bireyin hayatını kolaylaştıran, hayatını yaşanabilir kılan bir faktör sonuç olarak ve erişilebilirlik de merkezden çeperlere doğru dağılan bir durum. Hem fiziksel erişilebilirlik, hem bilişim erişilebilirliği, hem şehir erişilebilirliği, kentsel alanlara, kamusal alanlara erişilebilirlik. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'de erişilebilirlik alanında en çok çalışmanın yapıldığı yer neresi? İstanbul'da. Çünkü ciddi bir kör nüfusu var ya da ciddi bir sakat nüfusu
Tabii
var.
canım.
Sonra bakıyorsun Ankara, İzmir, Adana öyle yavaş yavaş gidiyor. İşte sonra Manisa, diğer büyük şehirler falan.
Vesaire vesaire.
Ama sonuç olarak metropollerden çepere doğru yayılan bir süreç bu.
Aynen öyle.
O yüzden maalesef bu da bizi körler olarak metropol hayatına biraz zorluyor. Yani eğer hayatımızı kazandığımız alan köyde ya da metropoller dışında yaşamayı gerektirmiyorsa, evet, metropolde yaşamak, büyük şehirde yaşamak bir kör için bu anlamda hem bir dezavantaj hem de avantaj.
Doğru.
Yani evet, erişilebilirlik olanaklarını daha kolay ve daha çabuk ulaşıyorsun, ama ciddi bir kalabalıkla da mücadele etmek zorundasın.
Maalesef.
Yani hem bu kalabalığın sağlamcı tavırlarıyla, sağlamcı tutumlarıyla mücadele etmek zorundasın. Hem gerçekten kalabalığın fiziksel boyutuyla mücadele etmek zorundasın. İşte burada fayda zarar hesabı. Yani bununla mücadele etmek sana ne kaybettirir? Erişilebilirliğe sahip olmak sana ne kazandırır? Bunu koyup ona göre tercih yapacaksın.
Kesinlikle.
Yani benim tercihim erişilebilirlikten yanaydı. Ben İzmir'de kalmayı tercih ettim.
Evet, güzel bir tercih aslında. İnşallah güzel sonuçlar, güzel başarılar alırsınız diyelim. Efendim, Radyo Fikir'deyiz. Saatlerimiz 20.40. Bizler benim hikayem ders sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 21'e kadar programımız sürecek. Konuğumuz Edebiyat Öğretmeni Turgay Gümüş programını, radyolarını yeni açan dostlarımız tekrar hoş geldiler, sefalar getirdiler Radyo Fikir'e. Şimdi
Evet, hoş geldiniz değerli
evet,
dinleyenler.
hoş geldiniz hepiniz. Tekrardan biraz ani giriş yaptık. Biraz soluklandık ama bayağı güzel gidiyoruz. Hocam biraz ilkokul dönemlerinizden, ortaokul dönemlerinizden bahsetseniz, böyle neler yapardınız? Mesela yatakhane anılarımız falan çok vardır bizim. Ben yatılı okulları böyle bazen düşünüyorum, geçmişlerime baktığım zaman özlüyorum. Özlediğim çok şeyler, güzel şeyler oluyor. Güzel oluyor, güzel çalışmalar oluyor. Birazcık böyle ortaokul yıllarından bahsedelim. Sonra da şöyle sizin liseye hazırlanış döneminizi konuşmak istiyorum. O dönemin liseye hazırlanış dönemi önemli çünkü. Buyurun.
Şimdi yani körler okulunda ne yapardık? Herkes gibi akşamları tiyatrolar dinlenirdi, arkası yarınlar dinlenirdi. Pazar günleri işte bir derlenme, toparlanma günüydü. Ayakkabılar boyanırdı, çoraplar yıkanırdı veya işte yıkanmış çamaşırlar varsa aşağıda terzihanede,
Evet.
çamaşırhanede onlar dolaplara yerleştirilirdi falan. Haftaya hazırlık yapılırdı. Etütlerdi. Gün içinde işte koro provalarıydı. Akşamları bazen televizyon saatleri olurdu. Ben çok televizyon izlemeyi çok seven biri değilim. Hatta bugün evimizde televizyon bile yok. Çünkü yani kızımızın ekrandan mümkün mertebe uzak kalmasını istiyoruz. Dolayısıyla körler okulunda böyle rutin aslında, yani oku, öğren, ye, iç, eğlen
Öyle. Evet.
diye özetlenebilecek. Hava güzelse işte okulun arkasında bir parkımız vardı, oraya
Evet.
gidilirdi.
Halen duruyor mu
Bir
acaba?
salıncağımız vardı, altılı bir salıncak. Üçlü bir koltuk bir tarafta, üçlü bir
Koltuk
koltuk
bir
bir
tarafta.
tarafta.
Aynen. Evet hocam. Zıpzıpımız vardı. Belki sizin de var mıydı o dönemlerde bilmiyorum da.
Zıp zıp dediğim iki kaydırak arasında böyle zincirden bir
Aynen.
köprümüz
Zincirden.
vardı.
Ha, evet hocam. O vardı bizde
Evet,
de.
onu da şey yapardık, böyle şangır şungur şangır şungur onda
Evet.
zıplardık falan.
Çok güzel olurdu. Bir de biz mesela kendi aralarımızda futbol turnuvası, futsallar falan yapardık. Böyle öğretmenlerden ziyade böyle akşam 8 ile 9 arası falan. Sizler de böyle olur muydu güzel
Benim
çalışmalar?
zamanımda yapanlar olurdu ama ben topla niyeyse, ben
Ben de hiç
spordan
sporu
ziyade
hiç sevmem.
sanat
Sevmiyorum.
tarafındaydım.
Evet.
Ya şimdi şöyle, golbol oynardık. Ben biraz zayıf, çelimsiz bir çocuktum
Evet.
yani, tıfıldım. Düşün, birinci sınıfta 18 kilo bir yapıdan bahsediyorsun. Yani şu an benim kızım 19 kilo, 5 yaşında.
Evet.
Dolayısıyla yani bu organizma topu karşıya attığı zaman gitmiyor. Hocam top
Gitmiyor.
zaten benim kadar.
Ya yani.
Kendimle beraber attım anca gidecek.
Bence gidecek. Ahmet Durgun
Bir gidiyorum.
vardı. Değil mi sizin zamanınızda?
Tabii
Ha, ben eğildim ha.
Ahmet Durgun bana çok kızmıştır. Ya şu topu biraz karşıya hızlı at falan diye. Ama iyi top yakalardım işte. Dolayısıyla o atamama duygusu beni spordan uzaklaştırdı.
Ben de öyle. Hep o sporun şeyini hocam müzikten alırdım. klavye çalardım, org çalardım, giderdim mesela hiç sessiz herkes bahçede, ben müzik odasında, hocalar sağ olsun verirdi anahtarı. Bizim derdimiz,
Tabii
kasamız
müzik odasının
oradaydı.
anahtarı bizim zamanımızda öğrencilerde olurdu. Ortaokullardan bir tane temsilci olurdu. Ben de 3 sene kaldı. 6. sınıfta Mustafa Hoca bana verdi. 6. sınıftan itibaren ben 6, 7, 8'de bende kaldı. O yüzden ne zaman kafa beste hemen giderdim ben müzik odasını. Açardım, oturdum piyanonun başına. İşte doğaçlardım, akorlar basardım falan.
Ya. O çok güzel bir piyanosu
Keyifliydi
vardı
yani.
şeyin. Mustafa Hoca'nın orada bir odada. Sonra tabii o odayı
Evet.
başka bir okullara kiraladılar. Okulun içine aldılar müzik odasını da. Gerçekten güzel enstrümanlardı ya. Biz hayatımızda görmediğimiz enstrümanları gördük yani orada.
Tabii.
Mandolinler.
Yani bağlaması vardı, akordiyonu vardı. Daha depoda
Tabii
klarnetimiz falan bir
tabii.
sürü enstrümanımız vardı.
Ses sistemlerimiz gene güzeldi yani. Diğer
Tabii.
okullara nazaran anlatıyorlar falan da dedim yok yani, bizim ses sistemlerimiz çok
Aa,
çok
çok
kaliteli.
çok çok sağlam kabinler vardı orada yani.
Yani
Çok güzel hoparlörler vardı.
sadece yemekhanede olurdu. Onu biraz sevmezdim. Yemekhanede programlarımızı yapardık biz. Oraya küçük sahne
Evet, biz de.
koymuştuk. Sonra tabii aşağıya bir konferans salonu yapıldı. 200 kişilik ama nitekim bir 5-6. sınıfa kadar yemekhanenin o yemek kokusunun içinde programı yaptığımızı bilirim yani.
En
Özellikle
azından
baş
5-6. sınıfa kadar. Biz 8 sene orada.
Oh. O da güzel. Ama yine tadı tabii bir başkaydı. Özellikle Aşık Veysel Amba günlerini hiç kaçırmayan bir okulumuz vardı bizim. Aşık
Tabii.
Veysel'de söylenen o türküler, her sene hemen hemen o türküleri söylemişizdir. Yani işte anlatmam derdimi dersiz insana. Güzelliğin on para etmez gibi gibi türküleri her zaman
Gibi
söylerdik
gibi,
yani.
evet, kesinlikle. 21 Martlar sonra Sakatlar
Sakatlar
Haftası,
Haftası, evet.
Sakatlar Haftası hele yani çok gereksiz önemsenen bir
Ah
şeydi
haftaydı.
ama o dönem için bizim için çok olağanüstü
Tabii canım.
bir
Dersler
şeydi,
falan
gündü.
olmazdı hocam hiç.
Yani ders olmazdı zaten o gün. Yani, artı yemekler çok özel çıkardı tabii. Bizim için sıra dışı bir şey.
Bambaşka bir
O
şey.
güzel
Özellikle
yemek var.
mesela
Dışarıdan insanlar geliyor, veliler falan geliyor. Kermesi şey tabii işte sergi
sergi
açılıyor,
açılıyor.
makrame
Evet.
ürünlerimiz falan. Dolayısıyla bir şenlikti yani sakatlar haftası bir şenlikti bizim için.
Çok ya. Çok güzeldi. Aynen öyle. Buradan bizleri dinleyen tüm dostlara selam olsun. O da çok
Evet,
güzeldi.
tüm dostlara ve üzerimizde emeği
Emeği
olan bütün
olan tüm öğretmenlerimize
öğretmenlerimize.
selamlar, saygılar olsun.
Evet.
Çünkü çok güzel günlerdi. Özellikle 24 Kasım'da falan da hocam bizim yemekler yine güzel çıkardı. Öğretmenler
Tabii
günleri
tabii.
özenirlerdi bayağı.
Şimdi ben ilkokuldan sonra lisede yatılı okudum. Üniversitede de 2 yıllık bir KYK deneyimim oldu. Gerçekten yemek anlamında baktığımda İyisi her daha iyisi her zaman mümkün. Daha iyisi her zaman var. Yani burada yatılı okul güzellemesi yapmayacağım,
Tabii.
yapmayayım. Ama evet o var olan koşullar içerisinde ben olabilecek en iyisini görmüşüm gerçekten. Çünkü başka arkadaşlardan da duyuyorum hikayeleri, eşim anlatıyor falan. Onun anlattıklarıyla ya da işte KYK'da falan yaşadıklarımla, gördüklerimle
O çok çok kötü
karşılaştığımda
hocam.
yani biz
Yurtlarda falan,
gerçekten şanslıymışız diyorum yani.
yurtlarda falan hiç durulacak gibi bir yemek listesi yani, dehşet yani. Ben de yakınlarımdan bilirim. Çok ciddi şekilde sıkıntılı. Biz güzel şartlarda yaşamışız. Muzlar, elmalar falan
Aynen.
gelirdi bize yani. Mandalinalar falan, meyve tabaklarımız olurdu. Bunlar da güzel bir
Tabii
alternatifti yani.
şimdi ciddi açmazları da vardı. Yani bir defa sosyal olarak belli bir grup insanı bir araya toplayıp o grubun yani arızalarını yansıta yansıta çoğaltan bir ortam oluşuyor. Yani körler okulundan çıkan iddia ediyorum her 4 körden 3'ünün bir fiziksel tiki vardır. İşte baş sallamadan tut da
Aynen.
gözünü yumruklamaya kadar Yani gözüne elini bastırma ya kadar.
Bastırma, evet.
Dolayısıyla yine en başa gelirsek en baştan itibaren yatılı okul ya da ayrıştırılmış eğitim değil, kesinlikle kaynaştırılmış eğitim,
Çok önemli.
uyarlanmış eğitim, kapsayıcı eğitim. Yani bu tabir sürekli değişiyor ama en doğru, en geniş haliyle kapsayıcı eğitim ve kaynaştırılmış eğitim herkesin hakkı olmalı ve herkesin erişebileceği bir
Güzel olmalı.
halde olmalı. Yani şimdi ben kızımla kitap okumak istiyorum. Eşimle birlikte kızımın kitaplarını biz şey yapıyoruz, alıyoruz, normal mürekkep baskılı herhangi bir okuyucu gibi gidip mağazadan kitap alıyoruz ya da
Sipariş
Amazon'dan,
veriyorsunuz.
affedersin, yani herhangi bir online satış platformundan sipariş veriyoruz. Onlar bize geliyor. Tabii kızımız gören bir çocuk. Dolayısıyla yazıyı görüyor, resmi görüyor ya da ben onun üzerine bir şey yazıp yapıştırırsam onun görseli bozacak. O yüzden şeffaf asetat kağıdına biz çift taraflı şeffaf bant yapıştırıp sonra braille yazıyla, kabartma yazıyla o kitaptaki metinleri yazıyoruz. Resimleri betimliyoruz. İşte at varsa, kahverengi atsa diyelim ki, kahverengi at yazıyoruz. İşte kırmızı at varsa kırmızı at yazıyoruz. O kırmızı atın, kahverengi atın üzerine bunları yapıştırıyoruz. Metinlerin üzerine bu yazdıklarımızı yapıştırıyoruz. Yani metin olarak yazdıklarımızı yapıştırıyoruz. Sonra kırmızı okuyabiliyoruz. Yani bir kitabın bizim için okunabilir hale gelmesi ciddi bir uğraş. Hem
Maalesef.
ekonomik anlamda ciddi bir kaynak gerektiriyor, hem zaman anlamında ciddi bir kaynak gerektiriyor. Dolayısıyla eğer kapsayıcı olsa yayın sektörü, eğitimden geldik ya buraya, yayın sektörü de aynı şekilde kapsayıcı olsa o zaman işte ben mesela bunlarla uğraşmak zorunda kalmam ya da
Kalmayın.
yatılı okul travmalarını taşımak zorunda kalmam.
Kalmayın.
Şimdi, ben de yeme bozukluğu var. Neden? Çünkü 6'dan sonra ben aç kalıyordum. Ona kadar
Aynı hocam.
midem kazınıyor. Ben körler okulunda açlıktan çok ağladığımı bilirim. Evet,
Yok.
yemekler çok güzel ama yani miden küçük kardeşim, iki lokma bir şey yiyorsun, doyuyorsun. Ondan sonra yarım saat, bir saat sonra koştur hopla zıpla acıktın. Şimdi işte aç kalacağım korkusuyla deli gibi yiyorum ve ben pişman bir adamım. Yani 30'dan sonra ciddi kilo almış bir adamım. Bunun temelinde olan şeylerden, temel sebeplerinden biri de işte benim yeme bozukluğumun temel sebeplerinden biri de bu aslında.
Travmalar.
Yani
Evet.
o körler okulunun belli bıraktığı arızalardan biri. Ama yine de söylüyorum, evet, her şeye rağmen iyi bir eğitim almışız,
Güzel
iyi
güzel.
şartlarda yaşamışız, barınmışız. Evet, daha iyisi, daha güzeli her zaman mümkün ki mesela ben mezun oldum, bazalar geldi. Biz ranzalarda yatardık. O ortaokul yatakhanelerine bazalar geldi ben mezun olduktan sonra. Güzel güzel dolaplar yapıldı falan.
Tabii benim
O
zamanımda
zaman
demir
dedim ki
dolaplar
ulan
vardı.
biz ne kötü şartlarda yaşamışız dedim yani onları görünce.
Biz...
Ama başkalarından duyduklarıma bakınca da ulan biz iyi şartlarda yaşamışız ve
Biliyorum.
diyorsun yani
Şimdi
dolayısıyla.
2009 2011'lere kadar demir dolaplar vardı benim
Hı.
zamanımda. Bir de ranza yatakları vardı. Tabii sonralardan işte bazıları ilk önce bayan odalara verdiler, bayan gruplara. Sonra da erkek gruplara verdiler. Bunun sonrasında işte mobilya
İşte
dolaplar,
ben
mobilya
mezun olduğumda şey yapılmıştı. Ben mezun olduktan sonraki sene 2006-2007 yıllarında işte erkekler yatakhanesi, ortaokul erkekler yatakhanesinin nöbetçi öğretmen odasının karşısındaki odaya özel oda gibi o tasarlanmıştı orası. İşte daha böyle üst düzey başarıya sahip 6-7-8. Sınıf öğrencilerini bir araya topluyorlardı. Orada işte çalışma masası vardı, bazalar vardı falan. Öyle bir oda kurulmuştu, onu hatırlıyorum.
ha evet. Sonra o odaları
Bu
bilmiyorum.
şeyler, Süleyman Göreceler falan Tanır mısın bilmiyorum.
Duydum onları.
Onların falan kaldığı bir dönemdi. İşte onları görünce biz vallahi sürünmüşüz derim yani o zaman. O bir kere daha söylüyorum. Yani acısıyla tatlısıyla güzel
Güzeldi. Sekizde
günlerdi.
de
Sonuçta
geçti.
bizim günlerimizde bizim geçmişimiz. Öyle.
Evet.
Bugün
Peki.
de bir kör olarak toplumda var olmaya, varoluş
Devam
mücadelesini
ediyoruz.
sürdürmeye
Devam
devam.
ediyoruz. Peki hocam, lise zamanlarınıza geçmek istiyorum ben. Liseye nasıl hazırlandınız? O dönem hazırlanma teknikleri nelerdi? Şimdi mesela liseye hazırlanmaya baktığınız zaman işte
Şimdi
sistem.
Barış Hocam, ben liseye hazırlanmadım. Yani en büyük pişmanlıklarımdan biridir. Ben liseye hazırlanmadım. Hazırlansaydım
Daha
o dönem
iyisi olur yani.
Bornova Anadolu Lisesi'ne çok rahat gidebilirdim. Evet, iyi bir eğitim aldım. Bilgi yarışmaları olurdu. Bilgi yarışmalarına hazırlanırdık falan. Yani kondisyonsuz değildim. Ama ben lise giriş sınavını ciddiye almadım. Nasılsa ben köklü bir yatılı okula yerleştireceğim, yerleşeceğim. Okul birinciliği kontenjanım da var. Kötü bir okula zaten gitmem. Göndermezler beni. Kafasıyla açıkçası liseye hazırlanmadım. Ha, ama ben de şey vardı. Şimdi gün biterdi, dersler biterdi. Ben dersi bir kenara atardım. İlkokulda, lisede. Yani ders sonrasında işte etütlerde falan çok fazla ders çalışmazdım. Çalıştığımı bilmezdim. Ama derslere hiçbir şeyin dikkatimi dağıtmasına izin vermezdim. Yani gerekirse o konuyu anlayana kadar hocayı sorularımla boğardım, darlardım. Bu konuda çok terslendiğim de olmuştur. Turgay bir yeter. Teneffüste iş yapalım falan diye öğretmenlerim beni çok azarladığı olmuştur. Çünkü yani dedim ya meraklıydım. Beyin yakan sorular sorardım. Ki o bilgiyi başka bilgilerle şey yapayım, ilişkilendireyim, zihnimde kalıcılığını sağlayayım. Bu metotla ben başarılı bir öğrenciydim. Derste iyi takip ederek başarılı olmuş bir öğrenciydim. Dolayısıyla ders dışında çok öyle ders çalışma maceram ya da ders şöyle ders çalıştım, böyle ders çalıştım diyebileceğim bir şey olmadı ama zaten Körler Okulu'nda her kitabımız Braille olarak geliyordu. Evet, bir 3-5 yıl eski, yani ben hatırlıyorum,
Evet, eski.
1938 basım bir piyano metot kitabımız vardı bizim
Vardı ya
müzik
hocam. Ben
odasında.
de hatırlıyorum.
1938 basım ya, tarihi eser yani.
Atatürk'ün şey dönemin yani.
Aynen, aynen.
Düşünün. Yani o dönemin hala kitapları duruyordu. Ben de görmüştüm o kitabı. Ve
Yani ben 2000
okunabilirliği de kalmamıştı artık. Yani onu da söyleyeyim. Hani bir belli noktaları.
Ben o benim zamanımda okunabiliyordu işte ya yani hala demek ki sağlamdı yavaş
Sağlam.
yavaş ama artık dökülüyordu yani benim zamanımda o piyano metot
Dökülüyordu
kitabı
canım.
mesela.
Evet. Yani normalde dökülmesi
Ya
normal.
biz kendi kitaplarımızı kendimiz ciltlerdik mesela. Cilt odamız vardı. Kulakları çınlasın bir fen bilgisi öğretmenimiz vardı Osman Aydemir.
Evet.
Buradan kendisine de çok saygılarımı iletmek isterim.
Selamlar olsun Osman.
Osman öğretmen hem hakikaten benim bilimsel anlamda ufkumu açan bir adamdır. Kafamı açan bir adamdır ve sorunun cevapsız kalmama duygusu nedir? Onu bana öğreten insanlardan biridir. Çünkü sorduğum her soruya iyi ya da kötü öyle veya böyle cevap vermiştir. Bir babam, bir işte Osman öğretmenim, Emine Ortakaya öğretmenim, Emine
Eyvallah.
ablam. Daha sayamayacağım işte rahmetli oldu Selami Uyar
Selam hocayı
öğretmen
da çok
vardı.
iyi bilirim.
Türkçe
Evet.
öğretmenimiz. Selam öğretmen. İşte lisede edebiyat öğretmenim Zeki ablam. Filiz ablam fizik öğretmenim. Ya ben ablam diyorum çünkü artık öğretmenlerim gerçekten bir noktadan sonra benim arkadaşlarım gibi oldular. Ben
Tabii canım.
hala lise arkadaşlarımla görüşmem ama lisedeki öğretmenlerimle görüşüyorum.
Ve
Tekrar
Karabağlar,
soruya dönmek gerek. Evet,
buyurun.
Karabağlar Cumhuriyet Lisesi.
Lisesine yerleştiniz. Nitekim sınav
Yerleştim.
sonucunda hocam.
Hı.
Bu Karabağlar Cumhuriyet Lisesi'ni pek çok körden duyuyorum sanırım. Yanlış değil. Sanırım birçok kör ağırlayan bir lise herhalde orası da
Tabii.
değil mi?
Tabii. Her
Yanlış
sene en
duymadım.
az 2-3 tane
Her sene
körü
2-3 tane
olurdu
gidiyor. Halen
kalanlar
gidiyor mu
bizim.
bilmiyorum
Sizin
da.
bizim tabii şimdi artık gittiğini zannetmiyorum. Yani o bölgede oturan Karabağlar çevresinde oturan körler varsa günlük eğitim yani gündüzlü eğitim olarak kaynaştırma kapsamına gidiyor olabilir. Ama Karabağlar Cumhuriyet Lisesi'nin o bizim kaldığımız pansiyonu yıkıldı.
Evet, ben çünkü
2023 yılında
yıkıldığını biliyorum da.
depreme dirençli olmadığı için kontrollü biçimde yıktılar. Dolayısıyla pansiyon kısmı kapandı.
Kapandı, evet. Şimdi şunu
Yani
sorayım
en
ben.
azından kapandı diyebiliyorum. Belki yenisini
Yenisini yapmışlar
yapmışlardır.
mı
Yatılı
bilemedim.
almaya devam et yatılı almaya devam ediyorlardır. O başka bir
O dönemde hani kör anlamında çok gelen giden oldukları için öğretmenlerin de bir alışkanlığı var. Lise dönemindeki mesela benim zamanımda baya benim Braille kitaplarım falan geç gelmişti İmam Hatip Lisesi'ne. Lise döneminde mesela mutlaka bir ders çalışma eğiliminiz olacak. Not alma eğiliminiz olacak. Tablet, kalem vesaireyle mi notlarınızı mesela alırdınız? Bir çözüm mesela
Tablet
ben ses
kalemini kullandığım, ses kayıt cihazı da
ben
kullandığım
de ses kayıt
derslerde
cihazı
ses
kullandım.
kaydı alıp sonra onu deşifre ederek de ders çalıştım. Türgök'ten veya işte GETEM'den veya İlhak Kütüphanesi'nden ki İlhak Kütüphanesi benim okuma serüvenimde çok ciddi bir yere sahiptir. Serkan abi vardı, Melike abla vardı. Melike ablayı kaybetmişiz ben üniversitedeyken. Yani hakikaten beni çok güzel kitaplara tanıştılar. Ya ben sırf mesela katalog okumaya giderdim İlhak Kütüphanesi'ne. Hangi
Aa,
kitaplar var?
var.
Katalog okumaya. Baktım kitabın adı hoşuma gitti. Melike abla ben bu kitabı alacağım varsa getirirdi. 3 haftalığını alırdım. Benim kitaplarla şeyim daha çok edebi metinler üzerine yani ders kitaplarını çok açmazdım yani dediğim gibi çok kıl tüy derslerde işte ses kaydı almam
Alırdınız.
gerekiyorsa alırdım onu belki deşifre ederdim ama zaten lise 2'de sözele geçtikten sonra ya ben şimdi körler okulundaki Türkçe dersinde ben aruz görmüşüm, gazel görmüşüm, kaside görmüşüm.
Evet.
Daha lise 2'de 3'te tekrar bana Gazel Kaside Aruz anlatıyor. Ben zaten çatır çatır yapıyorum bunları. Ben niye ders çalışayım ki sonra?
Tabii canım.
Ekstradan.
Sonuçta görülen konunun
Keza tarihte de yine yani şimdi ilkokulda yüzeysel olarak verip lisede işte detaylandırıyorlar. Ama biz sosyal bilgiler dersinde o kadar detaylı işlemişiz ki
tabii
zaten
canım.
lisenin müfredatını işlemişiz.
Ben o dönemlerde sınava
Dolayısıyla
girerdim. 90, 95, 90 tarihten alırdım yani. Çünkü hepsi bildiğim konulardı. Nasıl alıyorsun derlerdi
aynen.
bana arkadaşlarımdan.
Aynen.
Onu da derdim yani bunlar. Buyurun.
Bizim şimdi kitaplarımız geç gelmezdi böyle. Şu yüzden geç gelmezdi. Her sene bize kitap basılmazdı. Biz kitaplarımızı sene sonunda tekrar ders saatleri yapım merkezinde kolilerdik gönderirdik PTT'den ücretsiz olarak. O yüzden mesela sene başında hemen Eylül'de bizim kitaplarımız geçen
Aynı
senenin
koliyle
kitapları
geliyor.
tekrar gelir. Yani zırt pırt zaten kitap değişmediği için tekrar tekrar basmaya da çok gerek
Yani bizde
olmazdı.
şöyle 2014-2015 yılları tabii birazcık daha artık bir şeyin değiştiği ve çok yavaşladığı yıllardı. Belki ben öyle düşünüyorum ama bir
Tabii
de
tabii.
mesela kitap gelirdi hocam. Ben de 45'teyse hoca da 75'teydi. O da bir anlamı kalmıyor. Şimdi bana diyor ki 75 açıyorum. Farklı konu diyor. O da benim kitap açmama bir gerek kalmıyor yani. Hani ben sonuçta onu nereden bulacağım? Hangi konu vesaire. Ben daha çok Braille'den ziyade evet şu 3 kavramı benimserim. Braille, baston, bilişim ama daha çok Braille'den ziyade baston ve bilişimi daha çok önemsemiştim mesela bilişimci olarak
Evet.
bilinirim. Ben
Evet.
çünkü bu 2014'ten sonra birazcık bireyle artık bizim yapılar, bizim gençlik yapıları diyelim çok geçmiş değiller onu da söyleyeyim. yapı olarak şimdi aklıma geldi.
Yani sizin dönemin avantajı sen ona yetiştin mi ya da ondan faydalandın bilmiyorum ama körler okullarındaki ortaokul öğrencilerine yanlış bilmiyorsam bir ara bu Orbit zannedersem Braille ekranlardan falan dağıttılar. Yani ciddi bir yatırımdı aslında o. Tabii kimler faydalandı, ne şartlarda dağıttılar şimdi çok detaylarını hatırlamıyorum ama o aslında Braille'in yaygınlaşması için ciddi bir sıçrama tahtası olabilirdi ama olmadı yani biraz cansız yürüyen bir çalışma mıydı artık ne oldu ne geldi ama
Bilemeyeceğim.
sanıyorum istenen etki yaratılamadı
Evet.
istenen etki oluşmadı.
Peki hocam geçelim üniversite yıllarınıza. Üniversite benim için de çok çok önemlidir. Üniversite bir hayatın döngüsüdür aslında. Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesine
Ya Edebiyat
yerleştiriyorsunuz.
Fakültesi değil, Eğitim
Ha,
Fakültesi.
Eğitim Fakültesi, pardon, özür dilerim.
Onu şu yüzden düzelttim. Lütfen dinleyenlerimiz ukalalık olarak da algılamasınlar. Şunu anlatacağım. Şimdi liseyi bitirdim, üniversite sınavına girdim. Tabii o dönem artık üniversite sınavını ciddi alıyorum. Ama şöyle ciddi alıyorum. Yani 4 sene boyunca dershaneye gittim, denemeler çözdüm. Evet, işte ayda haftada bir iki dönem olursa denemeler çözdüm ama test kitabı alıp açmışlığım çok
Yok.
yoktur. Ama ne yaptım ben? Arkadaşlarım günde 500 soru çözüyorsa ben o dönem işte İlhan Kütüphanesi'nden, Türgök'ten, GTEM'den kitaplar alıp günlük 100 sayfa, 200 sayfa, 250 sayfa, 500 sayfa belki kitap okumuşluğum vardır. Yani günde bir kitap bitiriyordum. İşte bu da benim analiz yeteneğim, yorumlama yeteneğimi ciddi anlamda artıran bir
Yap oldu.
olay oldu. Dolayısıyla bu sayede ben özellikle benim zamanımda sınav yine iki bölümüydü ama tek sınav halindeydi. Edebiyat sorularını, Türkçe sorularını, tarih, sosyal bilgiler, felsefe sorularını çok rahat çözdüm. Matematikte de iyi kötü şey yaptım. Kötü bir puan almadım. İyi de bir puanlı aslında. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi işte Türk Dili Edebiyatı bölümünü falan tutturuyordum. Yazsaydım gidecektim ama yazmadım. Neden yazmadım? Ben o dönem idealistim. İşte bu az önce bazılarının isimlerini saydım. Öğretmenlerim yüzünden tırnak içinde yüzünden öğretmen olmayı çok istedim. Çünkü onlar benim üzerimde çok güzel bir etki yarattılar. Benim hayatıma çok dokundular, çok değiştirdiler. Ben de hep derdim ki birilerinin hayatına dokunacağım. Birilerinin hayatını
Güzel bir şey aslında
güzelleştireceğim.
aynı
Bu yüzden
zamanda.
öğretmen olacağım.
Yani
O
öğretmenliğin
yüzden eğitim...
Türkiye şartlarında, sözünüzü kesiyorum ama öğretmen Türkiye şartlarında evet biraz zorluğu var. Ama hani birine dokunmak amacıyla yapılırsa hani ne bileyim iyi bir şeydir. Ben de mesela bilgisayar öğretmeniyim. Bilgisayar eğitimciliği yapıyorum. Ama güzel şartlarda güzel işler yapılabilir. Tabii bir önünüzü kesmezse devlet
Tabii.
alanında.
Şimdi, yani eğitimcilik gerçekten memlekette zor iş. Çünkü her yeni gelen nesil ne yazık ki değerler bağlamında biraz zayıflıyor. Yani iletişim bağlamında çok eksiliyor, aşınıyor, çoraklaşıyor.
Maalesef.
Sanatla ilişkisi çok zayıflıyor her neslin. Ya artık ben öğrencilerimle bir şiir okuyup şiir üzerine konuşamıyorum. Yani
Maalesef.
sokaktaki herhangi bir gençle de bunu yapamıyorum. Benim kendi gençliğimde en azından sokaktaki 10 kişiden biriyle şiir üzerine sohbet edebilirdim.
Maalesef şu an
Ama
çok zor.
şimdi belki 50'de bir falan yani.
Maalesef.
Ortaya çıkan müziklere bakıyorsun. Vurdulu kırdılı, işte küfürlü kıyametli. Yani kötü ya, kötü yani. Böyle bir yapıya öğretmenlik yapmaya çalışıyorsun. Ciddi bir dil problemi oluşuyor bir noktadan sonra. Yani anlayış problemi, anlayış farklılığı oluşuyor ve bu da iletişimi ciddi anlamda sakatlayan bir durum. Bunu aşabilirsen Aşmak için elimden geleni yapıyorum.
Ne güzel.
Çünkü hala evet üzerimde bir yılgınlık var ama hala bir tarafım o üniversite sınavından sonra tercih yapan o heyecanlı çocuk yani. Emekli olana kadar da o çocuğu öldürmemeye çalışacağım.
Çalışacağım.
O çocuğu yaşatmaya çalışacağım. Artık böyle şey eskiden ya bütün öğrencilerime dokunacağım şeyindeyken, derdindeyken. Şimdi senede iki öğrenciye dokunabilirsem
Ne mutlu bana
benim
diyorsun.
için ne mutlu bana noktasındayım. Çünkü gerçeklik o. Ya, maalesef yani bu sosyal medya dediğimiz canavar ya da işte bu TikTok'uydu, o suydu, bu suydu. Yani ya şöyle söyleyeyim Barış hocam. Biz TikTok videosu çekmek için bir camın dış pervazından öbür camın dış pervazına geçen öğrencimiz oldu ya. Neyin kafasını yaşıyorsun
Ya.
çocuğum sen? Düşüp bir yerini kırsan
Allah korusun ya.
yazık değil mi sana ya?
Kim verecek
Yani
bunun
neyin
hesabını ya?
derdindesin?
Değil mi? Bir şey olsa.
Ya hesabını geçtim. Çekeceğin acı, çekeceğin dert
Onun cabası.
omurilin zedelendi, felç
Ya
kaldın ya.
falan filan
Bitti
işte.
hayatın yani. Ne gerek var arkadaş yani böyle.
Peki. İşte hocam Allah yardımcımız olsun. Ne diyelim bu şartlarda artık
Hepimizin.
yaşıyoruz.
Hepimizin.
Hocam şimdi üniversite yıllarınızda da mesela böyle hocalarınızla zorlandığınız işte doçentlerle vesaire dönemleriniz kendinizi anlatamadığınız dönemleriniz oldu mu?
Falan anlatamadığım olduysa da o benim kıllığımdandır.
Öyle mi diyorsun?
Hocalarım iyiydi. Yani cins hocalarım da vardı ama yine de onlarla bile bir şekilde bir orta yol bulduk bulmuşuzdur. Ben sırf hocasını sevmiyorum diye ders bıraktım. Yani aynı sene üstten ders alıyorum, ikinci sınıftayım. Üçüncü sınıf dersi alıyorum üstten. Pardon, üçüncü sınıftayım, dördüncü sınıf dersi alıyorum üstten. Aynı zamanda üçüncü sınıfta bir tane bilimsel araştırma yöntemleri diye bir dersim var. Dersi hem 8.30'a koymuşlar sabah hem de hocasını sevmiyorum. Hocası biraz ters bir adamdı. Ertesi sene yurt dışında görevli gitti de
Geçtiniz.
başka bir hocadan aldım o dersi. Ama gene 8.30'a koydular.
Oo.
Ya ilk üç hafta uyanamadım 8.30. Zaten hocayı da böyle çok heyecanlandıran bir hoca olmadığından. Not yine de o hocanın da bana ciddi anlamda kattıkları oldu, olmuştur. Ama dediğim gibi kalkamadım. Hoca bahane biraz.
Öyle. Bence de.
Tabii ki
Peki.
şimdi her hocayla aynı diyalog kuramıyorsun. Bazı hocalarınla daha iyi diyalog kuruyorsun. Bazı
Ben de
hocalarınla
aynı.
sadece öğretmen-öğrenci ilişkin oluyor.
Aynı.
Yani benim araştırma görevlisi hocalarım vardı. Halk edebiyatı hocam vardı mesela. Kapıda kantinde işte çay sigara muhabbeti yapardık.
Yani.
Ama eski edebiyat hocam vardı. Yanına yaklaşamazdım. Ya
Yaklaşamazdım.
da bir tane yeni edebiyat hocam vardı. Hayrandım adama. Karşısına geçince dilim tutulurdu, ağzım bükülürdü böyle. Konuşamazdım, çok heyecanlanırdım.
Ya işte.
Ha sonra işte 5. sınıfta artık alan yeterlilik testi sınavına hazırlanırken KPSS'de AYT kursunda işte o heyecanlanıyordum dediğim hocam dersime tekrar girdi. Orada mesela birebir diyaloglarımız oldu. Aslında o kadar da
Yalancı bir şey
ulaşılmaz şey bir adam
değilmiş.
değilmiş. Hatta tam tersine çok cana yakın bir adammış falan diye. Yani şöyle anlatayım o hocaya hayranlığımı. Sınav dersinden kaldım. Bütünlemeye kaldım. Bütünlemede makale asmış kapıya fakat ben o astığını görmedim. Soruda da makaleyi referans vererek sormuş. Yani cevaplasam paragraflarca döktüreceğim bir şey. Ama sırf o makaleyi okumadım diye o soruyu boş bıraktım ve o sınavdan kaldım mesela.
Evet, bunlar oluyor hocam.
Ertesi sene tekrar o dersi aldım. Güzel güzel geçtim.
Evet.
Geçemeyeceğim bir ders değildi ama
Değil.
işte dediğim gibi sırf o hocaya olan hayranlığım sebebiyle eksik yapmak istemiyorum, yediremiyorum.
Peki, şunu sorayım size. Mesela öğretmen oldunuz, artık öğretmenlikten sonra atandınız ve birazcık da hem yeteneklerinizden bahsedelim, hem de artık yaşamınızın bir bölümü olan yuvanızdan bir hayatınız artık değişme noktasına geldi. Dediniz ki bir yuva kurmak istiyorum. Evlendiniz.
Evet.
Evlenmeye karar verdiniz. Ve aslında bu noktadan itibaren hem sizin hem de biraz önce bahsettiğiniz kızınızın yaşamı başlıyor. Çünkü görme engelli ebeveynler içinde bir çocuğu büyütmek sizin de takdir ettiğiniz gibi bir hayli zor, kolay da değil. Hele ki belli noktalarda
Şimdi de
çok
her ebeveyn için, sadece körler için değil,
değil.
her ebeveyn için
Tabii öyle.
ebeveynlik işini ciddiye alan her ebeveyn için not ebeveyn için ciddiye alan her ebeveyn için çocuk büyütmek gerçekten müşkül. Çünkü layıkıyla bu işi yapmak istiyorsanız sizi yolunuzdan alıkoymak isteyecek, alıkoyacak çok fazla faktör var.
Faktör
Bir
var,
defa
evet.
ekran gerçeği var yani. O çocuğu ekrandan uzak tutmak için müthiş bir enerji sarf etmeniz gerekiyor. Parka götürmeniz gerekiyor. Onunla oyunlar oynamanız gerekiyor. Ama bir taraftan sürdürmeniz gereken bir ev hayatı var.
Evet.
Biraz eşimle benim gibi bireyselliğinize, bağımsızlığınıza düşkünseniz annenizin, babanızın da sizinle çok kalmasını ya da herhangi bir üçüncü kişinin sizinle çok yaşamasını istemezsiniz, istemiyorsunuz.
Maalesef.
Yani bu şey değil. Annemi babamı sevmiyorum, istemiyorum değil.
Değil canım.
Ama evet, benim bir takım becerilerim var ve bu becerilerin sönmemesi gerekiyor. O yüzden kısa süreli sık sık görüşelim. Böyle uzun süreli bizi kanatlarınızın altında tutmayacağınız bir yaşam standardı, yaşam şekli belirleyelim diye bizim ailelerimizle aramızda böyle bir sözsüz anlaşma gerçekleşti. Ama evlilikte, ebeveynlikte şey çok önemli. Yani eşinizin bu kadın için de erkek için de böyle eşit sorumluluk alması çok önemli. Ben, kızımın adı Mısra. Ben Mısra'yı emzirmek dışında her şeyini yaptım. Banyosunu yaptırdım,
Tabii.
kakasını temizledim, bezini temizledim. Gece uyandı,
Siz uyandınız.
işte omzumda salladım. Ya da işte kustu, temizledim falan. Bunların hepsini annesi de yaptı, eşim de yaptı, ben de yaptım. Ama eşim bu sayede daha az yoruldu ve daha az stresli bir
Paylaşmak
annelik
önemli
geçirdi.
aslında burada hocam, değil mi?
Aynen öyle. O az stresli olunca ben de daha az stresli oldum. Bizim ikimizin de stres düzeyi düşük olunca Mısra da çok rahat bir çocuk oldu. Mısra iletişime çok açık bir çocuk mesela. Yani konuşarak anlatamayacağınız çok az mesele vardır. İnatlaşıyorsa ya çok uykusu vardır. Ya o gün birçok şey istemiştir, istediği her şey olumsuz sonuçlanmıştır. Artık bir noktadan sonra artık yeter lan moduna girmiştir. O yüzden artık inatlaşıyordur ki bugün o günlerden biriydi.
Öyle
Biraz
mi?
önce evet böyle küçük çaplı krizler yaşıyorduk evde. Sanıyorum biz programı kapattığımızda onlar anne kız uyumuş olacaklar.
Evet.
Dolayısıyla burada omuz omuza bu işi yürütmek çok önemli. Ben bunu bilir bunu söylerim. Yani çocuk gerçekten çok ciddi bir sorumluluk. Kimseye güvenerek yani eşinden başka herhangi birine güvenerek çocuk kimse yapmamalı. Bunun göreni görmeyenli
Yok.
alakası yok.
Aynen hocam ya. Doğru. Doğru.
Ve yani çocuk sadece besleyip büyüteceğin bir varlık değil. Bedenini beslersin, büyütürsün ama o çocuğun asıl ruhunu besleyip büyütmen lazım.
Abi çok doğru hocam.
Yani
Tebrik ederim. Çok doğru.
bu işte bugünkü gençliğin en temel problemi bu. Yani bedenleri büyütülmüş ama ruhları beslenmemiş çocuklar.
Evet.
Çünkü çoğu anne baba 12 saatlik işlerde çalışıyor. Bazen çapraz vardiyalarda çalışıyor.
Çocuk
Anne
anneyi babayı
evdeyken baba
görmüyor.
yok, baba evde. Öyle. Baba anne yorgun, gergin, tahammülsüz, sürekli huzursuz bir ortam. Çocuk ne yapsın yani? Onlara da bir şey diyemiyorum. Çocuklara da bir şey diyemiyorum. Veli toplantıları oluyor mesela. Velilerimiz geliyor. Diyorum ki ya, yarım saat evde akşamları ailece oturun, kitap okuyun, sohbet edin, okulda ne yaptığını anlatın. Bu, emin olun, affedersiniz,
Estağfurullah.
sizin aile yaşamınızda, bu çocuğun kişisel gelişiminde çok ciddi etkisi olacak. Ama hocam yorgun geliyoruz. Ya yorgun geliyorsun da bu çocuk gökten zembille inmedi hocam. Bu çocuk gökten leylekler getirmedi. Bu çocuğu sen çağırdın, sen istedin, sen yaptın. Yaptıysan da ya o yarım saati ayırıver ya. Ölmezsin yani, o yorgunluktan bitmezsin. Ne bileyim, kahveye çıkmayı ver ya. 3 gün kahveye çıkmayı ver. 3 gün o diziyi izlemeyi ver. Bir dizi eksik izle.
Maalesef ölmezsin
Ya da
yani.
yarım saat, yarım saat geç yat. O bulaşığı yarım saat sonra yıka.
Bunlar işte hocam
Ama
yaşamın
o
farklılığı.
çocuğa o yarım saat ayır.
Evet,
Yani
bunlar.
şimdi mesela bazen oluyor, bizim mutfağımızın kirli kaldığı da oluyor. Niye? Çünkü Mısra o an oyuna çağırmış bizi. Ailece bizi bir arada görmek istemiş. Bir yarım saatimizi öyle yürüyoruz. Bazen yarım saat geç yatıyorum. O temizliği yapıyoruz mesela. Bazen ertesi güne kalıyor. Kalsın. Ölmüyoruz ya pislikten.
Yani
Ama o çocuğun ruhu işte o ilgisizlikten soluyor.
evet.
Bir de açıkçası benim görmeyen ebeveynlere naçizane tavsiyem, her zaman çocuğunuzun her şeyine, olabildiğince çok şeyine diyeyim, her şeyine demeyeyim ama olabildiğince çok şeyine siz yetişin.
Başkası değil.
Çünkü evet arkadaş, konfor çok kolay alışılabilen bir şey. Konfor, rahatlık çok kolay alışılan bir şey. Ve vazgeçmesi de çok zor bir şey. Konfor alanından çıkmak da çok zor bir şey. Ama şimdi beslenmesi işte anneanne babaanne tarafından yapılan, efendime söyleyeyim, kıyafetleri teyze hala tarafından ütülenen, giydirilen, okula amca dayı tarafından bırakılan bir çocuk ileride size saygı duymaz hocam.
Duymaz. Çok doğru. Çok, ben bunu
O
takdir
yüzden
ediyorum.
o
Gerçekten.
çocuğu dünyaya getirdiysen o çocuğun gerçekten annesi babası ol lütfen. Yani bu benim naçizane
Öneririz,
karabebeğimlere
tavsiyemiz.
tavsiyem.
Evet. Ve
Ve
estağfurullah.
emin olun, yapamayacağınızı düşündüğünüz her şeyi yapabiliyorsunuz. Her
Tabii
şeyin bir
tabii.
mümkünü var. Ya ben şimdi en zor şeylerden biri mama hazırlamaktır. Çok ihtiyacımız olmadı ama yani ona bile bir çözüm var. Ölçü kapları var kardeşim. Ölçü kabıyla doldurur suyu. Evet, gören 30 saniyede hazırlıyorsa sen 3 dakikada hazırla.
Ne
Ama sen
olacak ki?
hazırla.
Sen hazırla yani. Sonuçta sen onun annesisin,
Aynen.
babasısın.
Bizde öyleydi işte. Yani Ayşe mesela Mısra'yı eğlerken ben evin işlerini yürütürdüm. Ya da tam tersi, ben Mısra'yı parka çıkarırdım. Dışarıda ben fiziksel hareketi daha çok seven bir yapım var eşime nazaran. Dolayısıyla böyle atlamalı, zıplamalı, tırmanmalı şeyli oyunlar biraz da fiziksel yapıyla da alakalı. Yani şeyden malum erkek daha
Daha aktiftir tabii.
avcı
Avcı.
kodlarına sahip. Dolayısıyla park dışı işi bendeydi mesela. İçeride de zihinsel oyunlar veya işte evdeki etkinlikler Ayşe'deydi. Birlikte oyunlarımız olurdu. Ama sürekli paslaştık. Sürekli paslaşa paslaşa. Biz şimdi ördek ailesi gibiyiz. Yani
Ne mutlu.
Mısra her zaman bizi bir arada görmek istiyor. Ama evet, Mısra güvenli bağlanmış bir çocuk. Yani biz Mısra dediysek Babacım, anneciğim, biz 3 gün şuraya gideceğiz. 3 gün sen şu insanlarla kalacaksın. 3 kere yatıp kalkacaksın. Bizim ama oraya gitmemiz gerekiyor. Seni götüremeyiz. Götürebilecek olsak zaten götürürdük. Desek ve gitsek 3 gün gıkı çıkmaz. Ama 3. gün geçsin. Eğer 3 gün dediysek ve 3 günün sonunda bir mazeret belirtmediysek, o zaman işte şey yapar. Ama o 3 gün boyunca evet, güvenli. Yani biz bisiklet turlarına katılırdık mesela. Mesela daha 10-12 aylıktı. Tandem bisiklet sürerdik. Bir bebek koltuğu taktık bisikletin arkasına. Bisiklet grubu mola verdiğinde Mısra elden ele gezerdi. Hiç aramazdı bizi. Çünkü şey, orada kenarda bir yerde olduğumuzu biliyor.
Ya ne güzel, ne güzel. İşte paylaşmanın, sevginin amacı bu,
Evet,
ruhu bu yani.
biz çok konuştuk, çok anlattık Mısra'ya. Dolayısıyla iletişime açık bir çocuktur. Her çocuk aslında iletişime açıktır. Zaman içinde kapanır, zaman içinde huysuzlaşır, huysuzlanır. Çünkü neden o çocuğa yalan söylenmiştir, o çocuğa bağrılıp çağrılmıştır, o çocuk güvensiz bir ortamda, kendini güvende hissetmediği bir ortamda büyümüştür, o çocuk tehlikede hissetmiştir kendini. Böyle böyle kendini iletişime kapatır ya da iletişim yollarını daha böyle illegal yollarla, işte dövüşerek, bağıra çağıra, ağlayarak, tepinerek, ite kaka iletişim kurmayı bir meziyet haline getirmiştir. Ben inanıyorum ya, yani her çocuk özünde konuşarak iletişim kurmaya aşina olarak doğuyor. Yani
Güzel.
yumuşak, sakin bir iletişim aşina olarak doğuyor. Ama sonra biz aileler onu zaman içinde geliştiriyoruz ya da köreltiyoruz.
Maalesef. Önemli olan geliştirmek hocam. Hocam
Kesinlikle. Ve çok keyifli bir süreç. Yani
ya.
evet, çok zor, çok yorucu. Bazen hayatınızdan, gerçekten sosyal yaşamınızdan, çevrenizden kopuyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz, içinize kapanıyorsunuz. Bir 5-6 yıl belki yok oluyorsunuz, ki beni yakın tanıyanlar bilir, 2020'den sonra epey şeyde, arka planda kalan bir insana dönüştüm. Çünkü bütün enerjimi neredeyse Mısra'ya ayırıyordum. Baba olmaya, iyi bir baba olmaya harcıyordum bütün vaktimi. Ama sonuç gerçekten bugün erişilebilirlik haktır diyen bir çocuk oldu yani.
Ya işte bu çok önemli
Beyaz
hocam.
Baston Festivali'nde bizimle beraber yürüyen, Braille yazının neden mesela asansörün üzerinde etiket yoksa, Braille etiket yoksa, otel görevlisinin gönlüne neden bunların üstünde kabartma yazılar yok diye sorabilecek kadar 5 yaşında olaya hakim bir çocuğa
Hakimsin
dönüştü
hocam.
mesela.
Bunu ifade etmek, yansıtmak dünyanın en güzel şeyi. Ben bir kez daha sizi tebrik ediyorum. Ayşe ablamı tebrik ediyorum.
Çok
Hayatınızda
teşekkürler.
başarılar diliyorum. Yine sizinle sohbetimiz gerçekten çok keyifli oldu. Programı tamamlayacağız.
Ben
Buyurun hocam.
mesleki deformasyon diyelim. Yani sözü elime aldım mı bazen susmakta
Estağfurullah,
zorlanıyorum.
estağfurullah.
Eşim de diyor ya, bir karşındakine söz ver, bir sus, bir bekle,
Estağfurullah.
bir dur.
Şimdi mesajlarımı okuyayım hemen. Radyo Fikir yönetiminden, daha doğrusu Radyo Fikir Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Ömer Sezer abi. Selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar. Konuğunuz gerçekten
Çok
çok
sağ olsun.
harika. Sesi de çok iyi geliyor. Başarılar diliyorum demiş. O da İzmir'den. Kendisi. Bize sevgilerini, saygılarını göndermiş. Teşekkür ederiz.
Çok sağ olsun.
Yine Özge Hanım çok teşekkürlerini iletmiş. Yine bizim dinleyicilerimizden iyi yayınlar demiş. Mutlu sezonlar, hayırlı olsun demiş. Teşekkür ederiz. Konunuz harika demişler. Teşekkürler. Evet, hocam çok teşekkür ediyorum bana ayırdığınız zaman için. Ben elimden geldiğince sunmaya çalıştım. İnşallah suçu isnat ettiysek affola. Hem sizlerden hem dinleyicilerimizden.
Ben de dil döndüğünce bugüne kadar bu toplumda, bu dünyada var olmaya çalışan bir kör olarak deneyimlerimi aktarmaya çalıştım.
Estağfurullah.
küçücük bir pirinç tanesi kadar birilerine faydam dokunacak olursa ne mutlu bana. Ben de birilerini fark etmeden, bilincinde olmadan kırdıysam, üzdüysem, sürçülisan ettiysem affola. Ayrıca bu platformda böyle keyifli bir sohbet etme fırsatı yarattığın için sevgili Barış, artık sevgili Barış diyebilirim
Aynen.
çünkü arada
Kesinlikle.
iki
Öyle
jenerasyon farkı. Çok teşekkürler sana da değerli hemşehrim ve okuldaşım
aynen.
falan filan.
Falan filan. Peki bizler de
Ama
buyur.
çok keyifli
Çok keyifli değil mi?
bir saatti benim için. Umarım bu keyfi dinleyicilerimize de
Yansıtmışsınız.
yansıtabilmişimdir.
Peki bizler o zaman şöyle kocaman bir alkışı Gümüş ailesine gönderelim. Teşekkür ediyoruz. Zaten
Çok teşekkürler.
yayında kayıt altına aldık. Ben size gönderirim inşallah. Siz de dinlersiniz. Ben anı olarak durur. Yine inşallah bir gün hem kadına dair engelli temel hakları hem de kadın söyleşilerinde yine eşinizi de çok ağırlamayı isterim. Yine sizle bir konuşuruz. Günü de netleşiriz.
Haberleşiriz.
Haberleşiriz yine tekrar.
Haberleşiriz. Haberleşiriz.
Burada
Barış.
yine sohbet ederiz. Peki hocam çok teşekkür ederim sizlere. Çok sağ
Ben
olun.
teşekkür ederim.
Hemen birkaç duyurum var. Efendim programımızın tekrarı gece saat 0'dan sonra yeniden yayınlanacak. Dinlemek isteyen dostlarımız dinleyebilirler. Bizden hemen sonra tiyatromuz var. İki güzel tiyatromuz yayında olacak. Bunu da unutmayın efendim. Saat gece yarısından sonra saat 0 itibariyle program tekrarlarımız yayında olacak. Efendim güzel bir Manisa türküsüyle sizlere veda ediyoruz. Ayşem geliyor Ayşem diyoruz. Bunu ben
Oho.
listeden seçmişimdi.
Hem
Evet.
yarimin adı hem memleketimin
Hem
türküsü.
memleketin
Benden
türküsü.
iyisi yok şimdi.
Aynen. bu da benim için önemli bir türküydü. Tüm dostlara gelsin, tüm radyo fikir dinleyenlerine gelsin. Efendim günü tamamlıyoruz, akşamı tamamlıyoruz. Haftaya aynı saatte saat 20'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu akşamlar.
Barış Bulut'un hazırlayıp sunmuş olduğu Benim Hikayem sona erdi.